Ayrım 18. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 210. Rahibe delisi. Hayvan herif. Altın elli Armando, gözleri sahanda yumurta iriliğinde bir Santa Lucia'nın bir tabak uzattığı resmi yerden alıp temizledi. Omuzlarını silkerek yine alet kutusuna yerleştirdi. Bir sarhoşla tartışmanın yararı yoktu. Üstelik kimse sevmiyordu karabinierileri. Gestapo, polis diye aşağılıyorlardı. Açıkça demeseler bile böyle düşünüyorlardı. Ama başları sıkışınca hemen onlara başvuruyorlardı. Eve hırsız girmiş. Karabinieri çağıralım. Cüzdanımı çarptılar. Karabinierilere gidiyorum. Bu ayıya rahibe delisi demekte de haklıydı. Rahibe Fransuaz'ı sevmiyor muydu? Burç Elbaraçni'de nöbeti biter bitmez nizamiyede oyalanıyor, onun riskten dönmesini bekliyordu. Mermi bile yağsa yerinden kıpırdamıyordu. Gelirse koşup yardımcı olurum. Evet, belki de onu çok az görebildiği için kendini içkiye vermişti, zavallı olan. Göremediğiniz ya da giriş kapısından birkaç dakikalığına görebildiğiniz birini sevmek zor işti. Ayının geğirerek girdiği çadıra hoşgörülü bakışlarla baktı, gülümsedi ve düzgün çizgili yüzünde kendisini alaya alan bir şimşek çaktı. Evet, bugün hoşgörülü olabilirdi. Günlerden perşembeydi. O akşam Milady ile yemek yiyecekti. Onunla ve rahibe Esperanza, rahibe George, rahibe Madeleine ve saf Gigi ile birlikte. Şahin yoktu, gelmeyecekti. Az önce baş rahibeden özür dilemekle görevlendirmişti onu ve kararından vazgeçmemekte direnmişti. Albayım, hiç olmazsa bir kadeh içki içmeye gelin. Gelemem Armando. Tuhaftı. Şahin perşembe yemeklerini hiç kaçırmazdı. Üstelik o gece Milady'nin doğum gününün kutlanacağını bildiğinden bir şişe köpüklü şarap bile göndermişti. Rahibe Esperanza'nın onun için çok sevdiği enginarlı börek yaptığını da biliyordu. Keşke o değil de saf Gigi gelmeseydi. Saf Gigi onu ve Milady'yi tiye alıyordu. Olur olmaz şakalar yaparak iğneliyordu. Rahibe Milady onu görmeye gelecek olsa hemen bağırıyordu. Armando, bil bakalım kim geldi seni görmeye Armando? Ya da geliyor Milady, koşarak uçarak geliyor. Evet, koşuyordu. Nerede olursa olsun, ne iş yapmakta olursa olsun tek düze reylerin uzayan oğlarının kusursuz yüzünün çekiciliğine dayanamıyordu. Öyle kusursuzdu ki yüzü, başkaları nasıl olup da bıyık görüyorlardı anlayamıyordu. Çok kötü bıyıkları var, bıyıklarını yolsa iyi eder. Neredeydi bıyık? Bıyık yoktu ki. Ayva tüyleriydi bunlar ve yüzünün orkide güzelliğini hiç etkilemiyorlardı. Evet, orkideye benziyordu. Orkide gizemli bir çiçekti ve onunla ilişkisinde önemli bir ağırlığı vardı. Çünkü ateşkes yemeğinden sonra çılgınca bir şey yapmıştı. Karısına telefon edip bana 5 orkide gönder demişti. 5 orkide mi? Kimin için? Manastırdaki 5 rahibe için. Beyrut'ta orkide bulunmuyor. Rahibeler içinse leylak daha iyi değil mi? Orkide daha uzun ömürlü olur diye yanıt vermişti. Sonra da utanmıştı. Dalavereci, 3 kağıtçı olmakla suçlamıştı kendini. Telefon edip vazgeçtim demek bile geçmişti aklından. Ama orkideler çarşamba sabahı postayı getiren C-130'la gelmişti. Özenle telefona sarılıp polisten bir kutuya yerleştirilmiş olarak. Çiçekler sizin için demişti kutuyu Milady'ye uzatırken. Ama siz sözcüğünün çift anlama gelebileceğini, tekil olarak da çoğul olarak da yorumlanabileceğini hiç düşünmemişti. Yalnız sizin için, sizin hepiniz için. Ama rahibe Milady tekil yorumlamıştı. Benim için mi? Orkide en sevdiğim çiçek. Rahibe Esperanza hepimiz için, daha doğrusu kilisedeki çocuk İsa için diyeceğim. Sonra çiçek kutusunu göğsüne bastırarak koşup gitmişti. Boruyu onarmayı sürdürürken yine gülümsedi. Kilisenin sunağındaki pişmiş topraktan çocuk İsa heykeli konmuştu orkidelere. Ama yanlış anlama, ateşe dökülen bir bidon benzin etkisi göstermişti. Rahibe Milady, arkadaşlarının teşekkürlerini iletmek bahanesiyle 1-2 saat sonra gelip onu bulmuştu. Armando, eşi bulunmaz bir insansınız siz. Sizinle ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Yaşamının ilginç bir yanı olmadığını 1-2 cümleyle özetlenebileceğini söyleyerek savunmaya çekilmişti o da. Livorno'da oturuyordu. Sevdiği bir karısı ve 2 çocuğu vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalıların çıkartma yapmış oldukları Anzio'da doğmuştu. Anası babası bombardımanda ölünce çocukluğu Fransız rahibelerin yönettiği bir yetimler okulunda geçmişti. İyi Fransızca bilmesinin nedeni buydu. İlk gençliğinde bir çeteye katılmış, turistlerin cüzdanlarını çarpmıştı. 20'sine gelince de toplumdan dışlanmamak amacıyla karabinyeri olmuştu. Anlattıkları rahibe Milady'yi şaşırtacak, düş kırıklığına uğratacak yerde heyecanlandırmıştı. "Oo, Armando, olağanüstü bir öykü. Yan kesicilikten polisliğe." Sonra kendisinden söz etmişti. Varlıklı ailesini, kadın ermiş Teresa da Avila'yı okuyunca içinde doğan Tanrı'nın çağrısını, konuyu ailesine açtığında annesinin kahkahalarla güldüğünü anlatmıştı. "Sen mi rahip olacaksın? Manastıra kapansan bile inanmam." Babası ise telaşlanmış, Teresa da Avila'nın babası gibi karşı çıkmıştı. "Rahibe olarak düşünemiyorum seni. Rahat, neşeli bir yaşam sürmeni istiyorum. Ben ölünce büyük bir servetin sahibi olacaksın. Hukuk okursan daha iyi edersin. Mallarını daha iyi değerlendirmene yardımcı olur." Hukuk diploması almıştı ama ertesi günde manastıra girmişti. Babası o günden sonra Rodos'a çekilmiş, kızının fikir değiştirmesini bekliyordu. "Tek bir umudum var," diye yazıyordu. "Adaylık bir deneydir. Bu deneye dayanamazsın sen. Coşkun bir yapın var, tutkuların ağır basıyor. Yakında anlayacaksın bunu." Bir süre böyle çene çalmışlar, içlerini dökmüşlerdi. Ama ertesi çarşamba C-130 5 orkide daha getirmişti. Çünkü karısı çiçekçiye, çiçeklerin Beyrut'ta İtalyanların manastırlarını işgal ettikleri rahibelere gideceğini söylemiş, çiçekçi de rahibelere acımıştı. "Bu haftada ben göndereyim," demişti. Ertesi çarşamba 5 orkide daha gelmişti. Bir sonraki çarşamba yine gelmişti. Artık her hafta C-130 şaşmaz bir biçimde 5 orkide getiriyor, Milady de bunları pişmiş topraktan çocuk İsa heykelinin önüne koyuyordu ve sevgi bağı gelişiyordu. Çekici olağanca gücüyle boruya indirdi. Dünyanın en temiz sevgisiydi doğrusu. Milady ile arasında hiçbir şey yoktu. Konuşuyorlardı, hepsi buydu. Savaştan, barıştan, Beyrut'tan, insanlardan, inananlardan, inanmayanlardan söz ediyorlardı. Din adamlarını sevmediğini, dinsiz olduğunu söylüyordu o. Ya da Milady'nin inancından, babasının adaylık dönemine ilişkin düşüncelerinin yanlışlığından söz ediyorlardı. "Yanılıyor Armando, yanılıyor. Beni bu dünyanın güzellikleri ilgilendirmiyor. Benim kiliseye bağlılığım, babamın servetine, sizin üniformanıza bağlılığınızdan çok daha güçlü." Bunları derken onu madalyalara, küçük haçlara, Teresa da Avila, Anne, Agathe, Lucy gibi ve gözleri sahanda yumurta iriliğinde Lucia gibi ermiş kadınların resimlerine boğuyordu. Peki böyleydi de niye zaman zaman rahibe giysisinin ağır geldiğini belli ediyor ya da boynundaki yakayı gevşeterek "of sıkıldım" diyordu? Tanrı'ya inanmayışına, papazları sevmeyişine niye bir şey demiyordu? Niye sık sık onunla konuşmaya geliyor, konuşmaktan hoşlanıyordu? Karısından, çocuklarından söz ettiğinde niye hüzünleniyordu? Çünkü onu seviyordu. Belki bilmeden, bilincinde olmadan. Başlangıçtan beri anlamıştı bunu. Öyle ki aylar boyunca içi içini yemiş, pişmanlık duymuş, kendini suçlamıştı. "Çocuk değilim," demişti kendi kendine. 40 yaşındaydı. Çapkın da değildi. İyi bir aile babasıydı. Bir rahibenin ya da rahibe adayının peşinden koşabilir miydi? Cepleri madalyalar, küçük haçlar, ermiş resimleriyle dolu olarak dolaşabilir miydi? Saf Gigi ve Şahin ile Beyrut'tan ayrılıp Livorno'ya giderken büyük bir rahatlama duymuştu. Onun kaygıyla sorduğu "geri dönecek misiniz Armando?" sorusuna kısaca "sanmıyorum" yanıtını vermişti. Gerçekten de sanmıyordu. Uzaklığın sevgisini azaltacağını umuyordu. Atasözü bile "gözden ırak, gönülden ırak" diyordu. Bir süre her şey düzgün gitmişti. Güneşten yanmış karısıyla deniz kıyısında tatil, uzun bir ayrılığın körüklediği istek yüklü geceler. Ama bir gün Ingrid Bergman'ın rahibe giysileri giydiği eski bir filmin oynadığı bir sinemaya gitmişti. Bir başka gün sokakta tıpkı Milady'ye benzeyen bir rahibe görmüş, yüreği duracak gibi olmuştu. Bir günde rahibeler hiç yıkanmazlar diyen bir arkadaşıyla tartışmış, sonra da durduk yere oğluna bir tokat atmıştı. Oğlan da "Beyrut'u özlemiş olmalısın," demişti. Bunun üzerine uzaklığın hiçbir şeyi azaltmadığını, atasözlerinin yalan söylediklerini anlamış, hemen gidip 5 orkide almıştı. orkideleri C-130 ile göndermiş, birkaç anlama çekilebilir bir de kart yazmıştı. Herkese bir tane, hepsi size, bir de not eklemişti. Beyrut'u özlüyorum. Bir ay sonra Saf Gigi dönmek isteyip istemediğini sorduğunda koca bir sağırlar ordusunu uyandıracak bir evet demişti. Onarım bitmişti. Aletleri ermiş Lucyalı kutuya yerleştirdi. Dönüş yolculuğu çok kötü geçmişti. Hep Küpeşte'den denize bakmış, gidişini onaylamayan çocuklarına, gidiş haberi üzerine ağlamaya başlayan karısına söylenmişti. Evet mi dedin? Daha yeni geldi. Nasıl evet dersin? Beni sevmiyorsun, bizi sevmiyorsun artık. Ayrıca o kusursuz yüzün, sevimli görünüşün dışında kendisini neyin büyülediğini, rahibe Milady'nin de niye kendisine kapıldığını anlamaya çalışmıştı. 40 yaşında, hiçbir özelliği olmayan, su borularını onarmanın, elektrik tellerini bağlamanın, kilit değiştirmenin dışında elinden bir iş gelmeyen, papaz düşmanı bir dinsizdi. Onu yeniden görebilmenin sabırsızlığı içindeydi. Tek korkusu onu bulamamaktı. Bulamamak mı? Pinkerton'un vapurunun dumanın yükseldiğini gören Madame Butterfly gibi düzlükte beklerken buldu. Tir tir titriyordu. Mutluydu. İlk bakışta masum ama son derecede tehlikeli sorular yağdırıyordu. Beyrut'un en çok nesini özlüyordunuz Armando? Herkese bir tane, hep size derken ne demek istiyordunuz Armando? Sevgi yeniden gelişmeye başlamıştı. Bu büyümeyi ölçecek bir metre vardı. Yemekhaneden üst katlara çıkan merdivendeki engelin yavaş yavaş küçülmesi. Gerçekten de dönüşünün ertesi gün bir incursore birinci basamaktaki bir eşyaya çarparak dizini parçalamıştı. Şahin suçu ona yüklemişti. Senin yüzünden Armando, senin yüzünden. Milady hemen yardımına koşmuş, incursore'nin dizini çarptığı eşyanın birinci basamaktan kaldırılmasını istemişti. İpi kopan bir inci kolye düşünün. İlk basamağın boşaltılmasını, ikinci basamağın boşaltılması izlemişti. Sonra da üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci basamaklar. Bir iskemle bir koltuk, bir sıra gerektiğinde oradan alıyordu. İki ay içinde Maginot hattı incelmiş, yalnızca son beş basamağa dolu simgesel bir engele dönüşmüştü. Milady gülerek dalga geçiyordu. Ters orantılı, Milady mi? Rahibe Milady değil de Milady mi demişti. Bu gece çok dikkat etmeli, başkalarının önünde böyle bir hata yapmamalıydı. Altın elli Armando alet kutusunu kapattı, güçlü gövdesini doğrulttu, rahibe Milady'nin gönlünü kaptırmasına yol açan sıradan nedenlerin gizlendiği erkek yüzünü kaldırdı. Tam gideceği sırada gökyüzünden süzülüp baharı getiren bir güvercin gibi rahibe Milady yanında belirdi. Armando, Armando, albayın bu akşam gelmeyeceği doğru mu? Evet Milady, rahibe Milady. Peki niye? Bilmiyorum ki rahibe Milady. Çok yazık Armando. 26. yaş günümü kutlamak için hiç olmazsa biraz köpüklü şarap içmek için gelmesi umudu yok mu? Sanırım yok Milady. Bugün rahibe demekte zorlanıyordu. Ellerine sarılıp artık dayanamıyorum. Rahibeliğin de çekinmenin de pişmanlığın da öz eleştirinin de ailenin de kilisenin de canı cehenneme diye haykırmamak için kendini dizginlemekte zorlanıyordu. Babanın bu deneye dayanamazsın derken haklı olduğunu söyle. Senin de benim gibi düşündüğünü söyle. Az kalsın söylüyordu bunları. Ama bitmek tükenmek bilmeyen bir duraksamanın sonunda sanki Yüce Tanrı onu uyarmak ister gibi ikinci katın pencerelerinden birinden Rahibe Esperans'ın soylu yüzü göründü. Rahibe Milady ne yapıyorsunuz orada? Albayın bu akşam gelip gelmeyeceğini öğrenmeye gelmiştim Rahibe Esperanza diye yanıt verdi. Kıpkırmızı kesen Milady. Kimse sizden böyle bir şey istemedi Rahibe Milady. Haklısınız ama üzüldüğünüzü bildiğim için. Rahibe Milady orası sizi ilgilendirmez. Hemen geri dönün. Peki Rahibe Esperans hemen geliyorum. Sonra altın elli Armando'ya döndü. Armando bana bir şey mi diyordunuz? Hayır Rahibe Milady hayır. Güvercin kanatlarını çırparak uzaklaştı, beyaz saçlı iri yarı biri göründü ve alaycı bir sesle konuştu. Merak etmeyin Rahibe Esperans, gelecek, hem de tam zamanında gelecek, kulağından tutup ben getireceğim. Saf Gigi idi, koltuğunun altında ansiklopedi cildi gibi kocaman bir kitap Osten gökdelenine gitmek için yan kapıya yönelmişti. Yaptığı biçimsiz şakaya hemen pişman olan Saf Gigi, yan kapıyı açtıktan sonra altın elli Armando'dan özür dilemek için geri döndü. Kimseyi göremeyince yoluna devam etti üzülerek. Bu tepede duyarlı bir insan varsa o da hiçbir şeyden korkmayan ama kurbağadan ödü patlayan, kertenkele görünce bayılan bu iri yarı adamdı. Ne yazık ki kimse anlamıyordu onu. Nasıl anlayabilirlerdi? Saflığımızı yitirdikçe içimizde uyumakta olan çocuk uyanmaz oluyordu. Oysa saf giginin içindeki çocuk hiç uyumuyordu. Erken ağarmış saçlarının ardında tertemiz bir saflık yatıyordu. Çocuksu bir yalınlık. Giyimine, kuşamına özen göstermez, gömleğinin düğmelerini iliklemezdi. Boynuna bağladığı kırmızı fuların kendisini nazardan, hastalıklardan koruduğunu söylerdi. Tabancaya, tüfeğe, av bıçağını, cipe motosikleti yeğlerdi. Ama birliğinde komutan yardımcısı bir yarbaya yakışmayacak bir davranışı vardı. Bir şeye gerekseme duyduğunda satın almaz ya da yasal yollardan sağlamazdı, yürütürdü. Altın elli Armando'nun yakut üstüne döşediği su boruları, elektrik telleri, berkitme duvarları hep saf giginin yürüttüğü mallardı. Raylar Beyrut'un eski tren yollarından, borular, direkler doğu kesimindeki tezgahlardan getirilmiş, kiremitler Burç el Baraçni'deki Filistinlilerden çalınmıştı. Buraya her gittiğinde çocuklar peşine takılıp "Akrut hırsız, akrut!" diye bağırıyorlardı. Şahin'in telaşlanması, çılgın atın üzülmesi, akbabanın yerin dibine geçmesi, böyle davranışların adını birliği sancağı lekelediğini söylemesi bir işe yaramıyordu. Çocuk yanlışı doğrudan ayırabilir mi? Ne var ki saf giginin kimliğini vurgulayan en önemli özellik bambaşkaydı. Okumaya, düşünmeye büyük bir tepki gösterirdi. Onunla bilgi edinme, onunla basılı kağıt arasında öyle kesin, öyle hastalıklı bir uyumsuzluk vardı ki bir kitap, bir gazete görse hemen dayanılmaz ağrılar saplanırdı başına. Ama aşk yine bir mucize yaratmıştı. Koltuğunun altında bir ansiklopedi cildi gibi kalın bir kitapla yürüyordu şimdi. Adı Sözcük Sözcük 700 Fransızca dersi. Yemekhanedeki o yemekten sonra rahibe George vermişti. Kalın camlı gözlüğünü çıkartıp onun burnunun üstüne koyduktan sonra "Monsieur Gigi, benden çok sizin gereksemeniz var." demesinden etkilenen uslanmaz çocuk kendini tutamamış, açıkça kadının gönlünü çelmeye çalmıştı. "Ne akıllı, ne zeki kadınsınız. Sizin için kendimi kurbağa dolu, yalancı memeli iguana dolu bir bataklığa bile atarım." Bu övgüden hoşlanan rahibe George kendisini kurbağa, yalancı memeli iguana dolu bir bataklığa atmaktansa Fransızca öğrenmesinin daha iyi olacağı yanıtını vermişti. Ertesi günde Sözcük Sözcük 700 Fransızca dersi başlıklı kocaman dil bilgisi kitabını vermişti ona. "Voilà, Monsieur Gigi, günde bir dersten 700 ders 2 yıl sürer. Bu kadar süre burada kalacağınızı sanmadığım için günde 4 ders çalışmanızı istiyorum." "4 mü?" "4. Şunu da unutmayın, rütbenize, ak saçlarınıza ayrıcalık tanımam. Yarın sabah 9'da sınıfta bekliyorum sizi." Ertesi sabah saat 9'da çocuklarla birlikte bir sıraya oturmuştu. Ama sıra iri gövdesine çok küçük gelmiş, çocuklar aralarında oturan bu iri kıyım adamdan rahatsız olmuşlar. Raybe Madeleine de Raybe George'a onu ikinci kata çıkarmayı önermişti. Böylece mutfak sınıfı olmuştu. Kurala uyan fiiller, uymayan fiiller, vurgu işaretleri, her gün ezberlenen 30 sözcük ve tükenmek bilmeyen azarlamalar. "Monsieur Gigi, çalışmıyorsunuz, kendinizi vermiyorsunuz." "Çalışıyorum Raybe George, çalışıyorum. Ama beni Beyrut'a Fransızca öğrenmek için göndermediklerini siz de biliyorsunuz. Birliğimle ilgilenmek zorundayım. Onu bunu bilmem. Geceleri çalışın." Denileni yapmıştı. Onun gözüne girmek için her türlü özveriye hazırdı. Monsieur Gigi derken sanki tadına bakıyormuş gibi G harfini ağzında eritmesine doyum olmuyordu. Armando'nun R'lerini sürükleyip O'larını uzatan rahibe Milady'den çok daha şirin oluyordu. Hele sizi övmesi ilginç bir biçimde yapıyordu. Kolunuza vurup "Çok iyi Monsieur Gigi. Bugün eşekler uçuyor." Onun ağzından çıktığı için eşek sözcüğün aşağılayıcı bir yanı olmuyordu. Ödüllendirme yöntemi de böyleydi. Saf Gigi'nin çok sevdiği, üstüne çikolata rendelenmiş kuru pastalar veriyordu. Bunları bir gece önce hazırlıyor, sarı yeşil mor kağıtlara sarıyor, her doğru yanıttan sonra bir tanesini ağzına koyuyordu. Eşeklere küçük bir havuç. Osten gökdelenine soluk soluğa varmıştı. Yapımı bitmemiş binada asansör olmadığı için 14. kattaki gözetleme yerine yürüyerek çıkması gerekiyordu. Zor bir işti ama bir yandan da keyif veriyordu. Çünkü Rahibe George'un ırs koruma yığınağındaki sıralardan birini istemeye geldiği günü çağrıştırıyordu. Boşalan merdivenleri görünce namusumuzu korumak için fazla bir şey kalmamış demişti Şirin Şey. Daha önce böyle bir kadın tanımamıştı. Rahibe George'da şirinliğin de ötesinde bir şey vardı. Belki de ufacık boyu, kalın camlı gözlüğüyle salına salına dolaşmasıydı. Yoksa onun hep kaçındığı derin bilgi miydi? Bu kitaplık faresi o kadar çok şey biliyordu ki, Muhammed'in, Buda'nın, Çin'de yandaşları olan Bilge'nin, Konfüçyüs'ün yaşamları, görüşleri konusunda her şeyi biliyordu. Marko'ya, Matya'ya, Luka'ya, Yohanna'ya göre İncil'i biliyordu. Papayı öfkelendiren Luther diye birinin yaşamını, ölümünü, mucizelerini biliyordu. Kadın değil, ayaklı ansiklopediydi. Hiç övünmüyordu bu yönüyle. Gerçek bilgi kitaplardan elde edilmez. Yüreğin içinden, sezgilerden gelir diyordu. Eşeklerle çocuklar okumuş kişilerden daha anlayışlı oldukları için onların yanında rahat hissediyorum kendimi. Monsieur Gigi size Fransızcadan başka bir şey öğreterek o güzel bilgisizliğinizi bozmaya kalkışmayacağım hiç. Üstelik alaya alınma korkusu olmadan her derdinizi açabilirdiniz ona. Yedikçe insanın iştahını açan kuru pastaları atıştırırken kimseye açmadığı sırlarını söylemişti ona. Ağaçları, bitkileri askerlikten daha çok sevdiğini, çiftçiliği çok sevdiğini ama bir türlü lise bitirme diploması alamadığı için tarım fakültesine yazılamadığını, 48 yaşında resme başladığını, yaptığı resimlere bakanların fena değil dediklerini, onun içinde bir resim yapmıştı. Subaylar helasının altındaki zeytinliğin resmini yapmıştı. O da helaların varlığına karşın resmi çok beğenmişti. Sevecenlik dolu Monsieur Gigi, odama asacağım. Ona kurbağa olayını ve saçlarının niye ağardığını bile anlatmıştı. Karayiplere gittiğinde kurbağaya benzeyen ama çok daha ürkütücü yalancı memeli iguanalarla burun buruna gelmişti. Ve kendinden geçen rahibe de Monsieur Gigi'den Gigi'ye geçmişti. Ne yazık ki bir hafta sonra İtalya'ya gitme sırası gelmişti. 10. katta durup biraz soluklandı. İtalya'ya gideceğini öğrendiğinde neler duyduğunu düşündü. Bir boşluk duygusu, bir sınavı veremeyince duyulan sıkıntıya benzer bir sıkıntı. Bu boşluk duygusuyla, bu sıkıntıyla gidip mot a modu geri vermişti. Ama o almamıştı. Sizde kalsın Gigi, öğretmeninizin anısı olsun. Vermemişti. Livorno'ya götürüp karısının şaşkın bakışları altında komodinin üstüne yerleştirmişti. Dil bilgisi kitabımı birkaç hafta sonra komodinin üstünden alıp bir dolaba koymuş, ancak Beyrut'a döneceği sırada çıkartmıştı oradan. Koltuğunun altında kitapla üste dönmüştü yine. Ne saftı. Herkes Rahibe Milady gibi düzlükte bekler miydi? Ancak 4 saat sonra aşağı inmişti. 4 saat. Üstelik hiç heyecanlanmamıştı. Aa, kim gelmiş? Ama mutfaktaki dersler hemen başlamıştı. Azarlamalar, küçük havuçlar da. Küçük havucu hak etmediniz Gigi. Her şeyi unutmuşsunuz. Gerçekten de unutmuştu. Dil bilgisi açısından son derece kolay ama duygusal açıdan son derece karmaşık olan Amer, sevmek fiilinin çekimini bile unutmuştu. Ne demekti sevmek? Gençliğinde kaltağın tekine kaptırmıştı gönlünü. Kız onu sömürmüş, parmağında oynatmış, boynuzlamıştı. Başından attığında vücudunun her dokusu tiksiniyordu ondan. Bu öfkeye karşın onu istemeyi sürdürmüş, aylarca onun bir başkasıyla ilişkiye girip girmemiş olduğunu düşünmüş durmuştu. Aşktan başka nedir bu? Karısına gelince, ondan bıkalı belki yüzyıllar olmuştu. Hiçbir çekici yanı kalmamıştı zavallının. Öyle şişmanlamıştı ki yatakta sağa sola dönerken yayları kırıyordu. Ona karısı gözüyle bakmayalı da yüzyıllar geçmişti. Dadısı anası gibi geliyordu. Oysa vücudunun bir parçası olmuştu. Gözleri gibiydi. Onu yitirmek kör olmak demekti. Öyle seviyordu ki, onsuz yatınca öksüz sanıyordu kendini. Rahibe George'a duyduğu sevgi, karısına ya da kaltağa duyduğu sevgiye benzemiyordu hiç. Ama onu her gördüğünde, kaltağa gördüğünde ürperdiği gibi ürperiyordu. Ve karısı gibi, vücudunun bir parçası olmasa da onu yitirme düşüncesi aklına geldikçe bozuluyordu. Aşk mıydı bu? Değilse ne demeye Osten'e gidiyordu? Çünkü Yakut'ta moda modun kapağını bile açamıyordu. İkide bir çağırıyorlardı, biri geliyordu, araya giriyorlardı. Osten'de ise kimse rahatsız etmiyordu. Güneybatı köşesindeki banyonun küvetine uzanıp çekimleri öğreniyordu ve ertesi gün onu mutlu ediyordu. Aferin Gigi, aferin. Bugün küçük havucu hak ettiniz. Merdiven çıkmayı sürdürdü. Doğrusu istenirse bugün Osten'e gidişinin bir başka nedeni daha vardı. Rocco'yu ve yakut üstünden 5 topçu ile birlikte burada kalan ve çifte kıyımın yapıldığı pazardan bu yana dışarı çıkmamış olan 5 Amerikalıyı görmek istiyordu. Karargaha dönmek için Amerikalıların yeşil hattan geçmeleri gerekiyor, bu da Amalcıların eline düşmeleri sakıncasını içeriyordu. Bu nedenle Akbaba binadan ayrılmalarına izin vermiyordu. Lukalı göçmen bir ailenin çocuğu olan Joe Buldacci, İtalyan üniforması giyip çıkabilirdi. Açık teni sarı saçlarıyla İtalyana benziyordu. Ama dört marinesin derisi ziften de karaydı. Burunları öyle yassı, görünüşleri öyle rugby oyuncusu görünüşündeydi ki çarşaf bile giyseler tanınırlardı. İşleri zordu. Doğrusunu söylemek gerekirse onları sevmiyordu. Gıdıklasanız bile gülmüyorlardı. Bütün bu süre boyunca bir buongiorno, günaydın demesini bile öğrenmemişlerdi. Ağızlarını ancak sövmek için açıyorlar. İnsan vücudunun alt bölümüne ilişkin küfürlerden başka sözcük çıkmıyordu ağızlarından. Düzerim, düzülmüş, kendini düzdür, anasını düzen, kamış emici, delik göt ve bunun gibi. Terbiyeli davranmak, sizi övmek istediklerinde ise eski osuruk. Bu küfür ortamında bok demekle yetinen Joe Balducci ise iyi İtalyanca bildiğinden iki dilde söyleniyor, iki yıl kalıp her türlü rezilliğe tanık olduğu Vietnam'dan söz ediyordu. Mai Lai'de, Pleiku'da, Saigon'da, Da Nang'da bulunmuştu. Korkunçtu. Morallerini düzeltmek için geçen hafta bir tencere soslu makarna götürmüştü. Sıcacıktı. Üstelik parmesan peyniri, taze fesleğen ekmişti üstüne. İnsana parmaklarını yedirtecek türdendi. Ne demişlerdi biliyor musunuz? Şimdi bir hamburger, patates kızartması, ketçap olsaydı ne iyi olurdu. Kabul. Tanrı'nın herkesin unuttuğu insanlar olarak bir gökdelenin tepesine sıkışıp kalmak kolay değildi. Kendi kendinizin ve ölen 300 arkadaşınızın tutsağı olmak, bir Amerikalı öldürmek için Hristiyan olmayı bile kabul edebilecek Amalcılara yem olmak korkusu kolay değildi. Ama biraz saygının kimseye zararı dokunmazdı. Son kata varmıştı. Tavanında yalnızca bir rüzgarlık bulunan, duvarları boyunca kum torbaları dizili büyük bir odaya girdi. Yer cephanelik gibiydi. Havanlar, makinalı tüfekler, bazukalar, el bombaları, kartuşlar, şarjörler, tüfekler. Dört köşeye yerleştirilmiş mazgal deliklerinde dürbünlü, bakaçlı gözetleyiciler vardı. Ortada alıcı verici telsizler ve telsizciler. Masaların üstü harita plan kaplıydı. Genç bir deniz subayı bir Beyrut haritasının üstüne eğilmiş tek başına söyleniyordu. Bok. Merhaba Joe dedi saf gibi omzuna sevgiyle vurarak. Hey sir yanıtını verdi Joe Balducci hafifçe gülümseyerek. Hamburger, patates kızartması, ketçap mı getirdin yoksa? Avucunu yala. Domatesli makarnayı beğenmemek ne demekmiş öğren karşılığını verdi yine alınarak. Sonra kuzeydoğu köşesindeki İtalyana döndü. Ufak tefek çirkin mi çirkin bir çocuktu. Merhaba Rocco, yine cezalı mısın? Evet albayım yanıtını verdi Rocco sıkkın bir biçimde. Zavallı Rocco, Osten'e bağlı değildi. Incursore olduğu için Burç El Baracci'de görev yapması gerekiyordu. Ama kızamık geçirip de İtalya'ya gönderilince izini kaybettiği sevgilisini bulmak için nöbetten kaçtığından buraya sürülmüştü. Kız da onu arıyordu her yerde. Moda modu açarak yeryüzünün en kolay ama en karmaşık fiilinin çekimini öğrenmek için banyoya giderken bu çocuğa yardım etmeli diye düşündü Safgigi. Çünkü birbirini seven iki kişinin birbirlerine kavuşamayacakları tek yer Tanrı'nın ve insanların unuttukları bir gökdelenin tepesiydi. 18. ayrımın sonu. Sayfa 221.